Kitabın adı İnsanları Seveceksin, yazar Erik Maria Remarque. İkinci ayrım. Teğmen sertleşti ve seni Bolşevik seni, kıs çeneni bakayım diye hırlar gibi bağırdı. Büyük küstahlıklarının hesabını senden soracağız. Tutukluları Elizabeth Köprüsü yakınındaki polis karakoluna götürdüler. Kern'in ve Steiner'in kelepçeleri çıkarıldı. Sonra da ötekilerle birlikte büyük ve yarı loş bir odaya bırakıldılar. Çoğu hiç konuşmadan oturuyorlardı. Beklemeye alışmışlardı. Sadece şu kımral ve şişman ev sahibi kadın durup dinlenmeden sızlanıyordu. Saat 9'a doğru birbiri peşinden dışarıya çıkarıldılar. Kern, iki polisin, bir sivil katip ve Teğmen ile yaşlı bir polis komiserinin bulunduğu bir odaya götürüldü. Tahta bir sandalyede oturan yüzbaşı sigara içiyordu. Masadaki adama hüviyetini tespit edin dedi. Katip, ringa balığını andıran zayıf ve yüzü sivilceli bir adamdı. İnsanı hayrete düşüren kalın bir sesle adın ne diye sordu. Ludwig Kern, doğumun Dresden. 30 Kasım 1914. Almansın değil mi? Hayır, vatandaşlıktan atıldım. Vatansızım. Yüzbaşı Kern'e baktı. Hem de 21 yaşındayken ha. Ne halt karıştırdınız ki? Hiç. Babam vatandaşlıktan çıkarıldı da o tarihte reşit bulunmadığım için ben de aynı akibete uğradım. Peki bu iş babanızın başına ne yüzden geldi? Kern bir an sustu. Bir senelik mülteci hayatı, ona resmi makamlarda her kelimeye büyük dikkat etmek lazım geldiğini öğretmişti. Nihayet, babam haksız olarak siyasi bakımdan emniyetsizlik addedildi dedi. Katip, Yahudi misin diye sordu. Babam Yahudidir fakat annem değil. Ya, yüzbaşı sigarasının külünü yere silkeledi. Peki ne diye Almanya'da kalmadınız? Pasaportlarımızı aldılar ve bizi kapı dışarı ettiler. Almanya'da kalmış olsaydık kampa atılacaktık. Biz de Almanya olmasın, başka bir memleket olsun dedik. Yüzbaşı kuru bir sesle güldü. Anlıyorum. Peki pasaportunuz olmadığı halde sınırı nasıl geçtiniz? O vakitler Çek sınırında kısa gidiş gelişler için basit bir il muhaber yetiyordu. Bizim de bu kağıdımız vardı henüz. Bu şekilde 3 gün Çekoslovakya'da kalmak mümkündü. Peki sonra 3 aylık ikamet müsaadesi verdiler. Sonra Çekoslovakya'yı terk etmek zorunda kaldık. Ne vakitten beri Avusturya'dasınız? 3 ay oldu. Peki ne diye hemen polise başvurmadınız? Çünkü bu takdirde derhal sınır dışına çıkartılacaktım. Yüzbaşı hele bak diye elinin ayasıyla sandalyenin arkalığına vurdu. Bu kadar katiyetle nereden biliyordunuz bunu? Kern ailesiyle beraber Avusturya sınırını ilk geçişlerinde derhal polise müracaat ettiklerini sakladı. Aynı günde hemen sınırın ötesine atılmışlardı. Tekrar sınırı geçerek Avusturya'ya döndükleri zaman da polise görünmemişlerdi artık. Yüzbaşıya yoksa böyle değil mi diye sordu. Katip kaba bir tavırla burada sual sormak size düşmez dedi. Sorulanlara cevap vermek zorundasınız sadece. Yüzbaşı ama babanız şimdi neredeler diye sordu. Anam Macaristan'da. Macar aslından olduğu için 3 aylık bir ikamet izni alabildi. Ben otelde yokken de babam tevkif edilerek sınır dışına çıkarılmış. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Hangi meslektensiniz? Üniversite talebesiydim. Ne ile yaşıyordunuz? Biraz param vardı da. Ne kadar? Yanımda 12 şilinim var. Ötekiler tanıdıkların yanında. Kern'in 12 şilinden başka parası yoktu. Bunu da sabun, esans ve tuvalet suyu satarak kazanmıştı. Eğer bunu söylemiş bulunsaydı bir de izinsiz çalışmak yüzünden cezaya çarptırılacaktı. Yüzbaşı oturduğu yerde doğruldu ve esnedi. Bitirdin mi? Katip, aşağıda birisi daha var dedi. Yüzbaşı, o da ötekiler gibi olacak. Boş yere gürültü derken katibe şöyle bir baktı. Bütün suçları gizli seyahat etmiş olmak hepsinin. Bir komünist komplosuna benzemiyor. Değil mi? İhbarı kim yaptı? Katip, böyle bir yer işleten bir başkası. Onun evi tahta kurulu idi de ticari rekabetten olacak. Yüzbaşı güldü. Sonra Kern'in daha hala odada olduğunu gördü. Bunu aşağıya götürün. Şüphesiz ne olacağını biliyorsunuz. 14 gün mevkufluk ve sınır dışı edilmek. Tekrar esnedi. Haydi bir gulaş ile bir bira içeyim. Kern'i evvelce yattığından daha ufak bir hücreye götürdüler. Burada kendisinden başka 5 mevkuf daha vardı. Bu arada bir odada yattıkları lehli de bulunuyordu. Bir çeyrek saat sonra Steiner'i de getirdiler. Kern'in yanına oturdu. İlk defa deliğe giriyorsun değil mi küçüğüm? Kern başı ile tasdik etti. Nasıl, kendini bir katil gibi mi hissediyorsun? Kern dudaklarını büzdü. Aşağı yukarı hapishane hakkında daha evvel fikrim vardı. Steiner, hapishane değil, tevkifhane diye oğlanın bilgi eksikliğini düzeltti. Hapishane daha sonra. Sen hiç girdin mi? Önce çok dokunur, fakat sonra hiç tesir etmez. Bilhassa kışları fark bile etmezsin. Hiç olmazsa başın rahattır. Pasaportsuz insan, mezuniyet almış bir cesede benzer. Kendine kıymaktan başka yapacak işi kalmaz. Peki pasaportla? Pasaportun olursa herhangi bir yabancı memlekette çalışma izni alabilir misin? Şüphesiz hayır. Fakat bu şekilde hiç olmazsa sükunet içinde açlıktan geberebilirsin. Köşe bucak kaçmak ihtiyacında değilsin. Eh, bu bile bir şeydir. Kern önüne bakıyordu. Steiner oğlanın omzuna vurdu. Başını dik tut çocuğum. Kültür, ilerleyiş ve insanlık asrı olan 20. yüzyılda yaşamak gibi bir mutluluğum var. Köşedeki bir kerevette oturan dazlak kafalı ufak tefek bir adam, acaba burada yemek yok mu diye sordu. Hiç olmazsa kahve. Steiner, garson çağırmak için size bassanız cevabını verdi. Hemen listeyi getirir. Menü olarak 4 çeşit var. Şüphesiz havyar da bulunur. Lehli, buranın yemeği pek kötü dedi. Steiner, bizim Hristo Efendi de burada yemiş diye lehli ile alakalandı. Meslek icabı mı buradasın? Lehli, yemek çok kötü, hem de öyle az ki diye tekrarladı. Dazlak kafalı, aman yarabbi dedi, bavulumda tavuk kızartmam vardı. Peki ama bizi ne vakit salıverecekler? Steiner, 14 gün sonra cevabını verdi. Bu müddet vesikasız mültecilere verilen malum cezadır, öyle değil mi? Hristos'um, sen bunları bilirsin. Lehli, 14 gün veya daha ziyade diye tasdik etti. Yemek çok az, pek kötü. Çorba supsulu, dazlak kafalı, hay Allah müstahakını versin diye inledi. 14 günde tavuk kızartmam bozulacak. 2 senede kavuşabildiğim tek piliç kızartmasıydı. Kuruş kuruş biriktirerek almıştım. Bu öğle üzeri yiyecektim. Steiner, bu akşama kadar acıya katlanınız dedi. O vakit yediğinizi farz edebilirsiniz. Hem de hafiflemiş olursunuz. Adam Steiner'i öfkeli öfkeli süzerek, ne dediniz? Saçmalamayın bakalım dedi. Hiç ikisi de aynı şey olur mu? Serseme bak. Yemediğim halde farz edecekmişim. Hem de yarın sabah için bir but ayırırdım. O halde yarın öğleye kadar beklersiniz. Lehli, benim için bir piliç yemekten mahrum olmak o kadar feci bir şey değil diye lafa karıştı. Köşedeki adam küfreder gibi cevap verdi. Senin için elbette olmaz. Bavuldaki kızarmış piliç beklemiyor ya. Bekleseydi de önemi yoktu. Hep böyle şeyler yemiyorum ki. Piliç bağırsaklarıma dokunur. Hemen ishal olurum. Lehli'nin yüzü parlıyordu. Piliç benim için hiç de mühim bir şey değil. Dazlak kafalı, aman yarabbi, hiç kimse de halimden anlamak istemiyor diye feryadı bastı. Lehli muzaffer bir tavırla, hatta piliç burada bile olsaydı ben yine yemezdim dedi. Bavuldaki tavuk kızartmasının sahibi ellerini ümitsizlikle yüzüne kapadı. Ya Rabbim, hiç işitilmiş şey mi? Steiner, kızarmış tavuk ona herhalde dokunmuyor dedi. Bizim lehli ise tavuk kızartmalarının Diyojen'i mübarek. Peki tavuk çorbası da ne buyurulur? Lehli gayet kesin. Onu da istemem dedi. Ya kırmızı biberlisine ne buyurulur? Lehlinin yüzü parladı. Tavuğun hiçbir türlüsünü istemem. Tavuğun işkence içinde kıvranan sahibi, çıldıracağım diye olur gibi bağırdı. Steiner arkasına döndü. Yumurta, tavuk yumurtalarına ne buyurulur Hristos'um? Lehlinin yüzündeki parıltı kayboldu. Yumurtacıklar, evet. Yumurtacıkları seve seve karmakarışık edilmiş sakalın etrafında bir özlem ışıltısı dalgalandı. Yumurtaya bayılırım. Lehli, yumurtacıklara bayılırım diye taklit etti. 4 tane, 6 tane, 12 tane. 6'sı suda pişmiş, diğerleri tavada. Domuz yağı ile kızartılmış, patatesli olsun. Bavuldaki tavuğun sahibi, Artık daha fazlasını dinleyemeyeceğim diye gürledi. Bu melun Hristos'u çarmıha gelmeli. Rus şiveli sıcak bir bas ses. Baylar dedi. Bir hayal için bu kadar heyecan ne diye. Yanımda bir şişe vodka var. İkram edebilir miyim? Vodka kalbi ısıtır ve ruhu yatıştırır. Rus şişenin mantarını açtı. İçtikten sonra Steiner'e uzattı. Steiner de bir yudum aldıktan sonra Kern'e uzattı. Delikanlı başı ile istemez işareti yaptı. Steiner, haydi bebeğim iç, adettir. Senin de uyman lazım. Lehli tasdik etti. Vodka mükemmel içkidir. Kern bir yudum aldıktan sonra şişeyi alışkın ellerle yakalayıp gırtlağına diken Lehli'ye uzattı. Tavuk olayının kahramanı adam. Herif bir şey bırakmayacak diye homurdandı ve şişeyi Lehli'nin elinden kaptı. İçtikten sonra da üzgün bir tavırla Rus'a, içinde fazla bir şey kalmadı dedi. Rus hiç umursamayarak, zararı yok dedi. En fazlası akşama kadar buradayım daha. Steiner, bundan iyice emin misiniz dedi. Rus hafif bir reverans yaptı. Esefle bildirmek mecburiyetindeyim ki Rus olduğum için bir Nansen pasaportum var. Tavuk kahramanı, Nansen pasaportumu diye saygılı bir tavırla tekrarladı. O halde vatansızların aristokrasisine mensupsunuz. Rus nezaketle, sizin bu dereceye henüz erişmemiş olmanıza cidden müteessirim dedi. Steiner, sizin öncelik hakkınız olduğu cevabını verdi. Sizler ilktiniz. Bütün dünyanın muazzam merhametini kazanmıştınız. Bizlere ise bundan pek az bir şey kaldı. Bize acınılıyor. Fakat bizi bir yük sayıyorlar ve istemiyorlar. Rus omuzlarını kaldırdı. Sonra da o ana kadar hiç ağzını açmadan köşesinde oturan son adama şişeyi uzattı. Haydi siz de bir yudum alınız. Adam reddetti. Teşekkür ederim. Ben sizlerden değilim. Hepsi de bu adama baktılar. Benim muntazam bir pasaportum, bir vatanım, ikamet tezkerem ve çalışma müsaaden var. Hepsi susuyordu. Bir müddet sonra Rus tereddütle sualimi af buyurun dedi. O halde ne diye buradasınız? Adam mağrur bir tavırla mesleğim yüzünden dedi. Ben evrakı yerinde olmayan ve rüzgara tabi bir mülteci değilim. Ben kağıtları muntazam ve bütün vatandaşlık haklarına malik bir yan kesici ve manitacıyım. Öğleyin içinde fasulye bulunmayan sulu bir fasulye çorbası verildi. Akşam da aynı şey. Fakat bu defakinin adı kahveydi ve yanında bir parça da ekmek vardı. Saat 7'de gürültüyle kapı açıldı. Evvelce söylemiş olduğu gibi Rus tahliye ediliyordu. 40 yıllık ahbaplardan ayrılıyormuş gibi vedalaştı ve Steiner'e 15 gün sonra Süperler kahvesine uğrayacağım dedi. Belki size rastlarım. Bazı şeylere de aklım erer. Allah'a ısmarladık. İyi vatandaş ve manitacı saat 8'de yola gelmişti. Bir kutu sigara çıkardı ve dağıttı. Hepsi birer sigara yaktılar. O vakit güneşin batışı ve sigaralar. Hücreye hemen de bir parça memleket havası getirdiler. Yan kesici son 6 ayda bir iş becerip becermediğini araştırmak istediklerini söyledi. Kendisi bir şey bulacaklarını sanmıyordu. Bunları anlattıktan sonra da hücredekilere bir oyun teklif etti ve kaşla göz arasında ceketinden bir deste iskambil çıkardı. Karanlık çökmüş ve elektrik yanmamıştı. Yan kesici buna karşı da hazırlıklıydı. Yine kaşla göz arasında bir kutu kibritle bir mum çıkardı. Duvarın bir çıkıntısına tutturulan mum donuk ve titrek bir ışık veriyordu. Lehli, tavuk kahramanı ve Steiner bir araya geldiler. Tavuk, parasız oynanılacak değil mi dedi. Manitacı gülümsedi. Tabii tabii. Steiner Kern'e sordu. Sen oynamıyor musun? Ben iskambil bilmem ki. Öğrenmek lazım yavrum. Yoksa akşamları ne yapacaksın? Yarın başlarım, bugün kalsın. Steiner arkasına döndü. Zayıf ışık yüzünde derin kırışıklıklar yapmıştı. Bir şeyin mi var? Kern başını salladı. Hayır. Sadece bir parça yorgunluk. Şu kerevete uzanacağım. Manitacı iskambilleri karıştırıyordu. Bu işi iskambilleri şaklatarak ve fiyakalı bir alışkanlıkla yapmaktaydı. Tavuk sordu. Kim başlayacak? Hakiki vatandaş. İskambilleri dağıttı. Lehli bir dokuzlu, tavuk bir kız, Manitacı ile Steiner de birer koz çektiler. Manitacı kısaca bir göz attıktan sonra durun dedi. Bir daha çekti. Yine bir koz geldi, gülümsedi ve desteği Steiner'e verdi. O da isteksiz bir tavırla kendi kozunu yerdeki iskambilin üzerine fırlattı. Tavuk gülüyordu. Ne tesadüf. Manitacı gülmüyordu. Bu hileyi nereden biliyorsunuz diye canı sıkkın bir tavırla Steiner'e sordu. Siz de meslekten misiniz? Hayır, amatörüm. Bu işin ustasıyla karşılaşmak insanı iki kat sevindirir. Manitacı Steiner'e baktı. Hayır, öyle değil. Bu hileyi ilk tatbik eden benim de. Steiner sigarasını bastırdı. Ya, ben bu hileyi Budapeşte de öğrendim. Sınır dışına atılmadan önce girdiğim hapishanede. Kate Shiner isminde birisinden. Yan kesici bir nefes aldı. Kate Shiner mı? Şimdi anlıyorum. Demek böyle. Kate Shiner benim yetiştirmemdir. İyi öğrenmişsiniz. Steiner, evet dedi. İnsan bir defa yola çıkınca çok şeyler öğreniyor. Manitacı oyun kağıtlarını Steiner'e verdi ve mumun alevine dikkatle baktı. Işık kötü, fakat biz sadece eğlenmek için oynadığımıza göre, öyle değil mi baylar? Hilesiz oynayacağız. Kern kerevete uzandı ve gözlerini kapadı. Kendini sise benzeyen puslu bir kedere kaptırmıştı. Sabah verdiği ifadeden beri ailesini düşünmekteydi. Epeydir unutmuştu. Babasının polisten döndüğü anı görür gibi oluyordu. Tabii sabunlar, esans ve tuvalet suyu hazırlayan küçük laboratuvarın işlerini bozmak ve sonra da yok pahasına satın almak isteyen bir rakip devlet aleyhine konuşuyor diye babasını Gestapo'ya ihbar etmişler ve o vakitler tatbik edilen binlerce plan gibi bu da muvaffak olmuştu. Kern'in babası 6 hafta süren bir mevkufluktan sonra bitkin bir halde eve dönmüştü. Adam bu konuda bir daha konuşmamış, fakat fabrikasını gülünç bir fiyatla rakiplerine satmıştı. Dresden'den Praga, Prag'dan Brüne, oradan da geceliğin geçerek Avusturya'ya, ertesi gün polis tarafından tekrar Çekoslovakya'ya. Birkaç gün sonra gizlice yine sınırı geçerek Viyana'ya, geceliğin kırılan bir kolu yüzünden anası 2 gün ormanda kaldıktan sonra Viyana'dan Macaristan'a, birkaç haftada anasının akrabaları yanında, sonra tekrar polis. Macar aslından olduğu için kalmasına müsaade edilen anasından ayrılış, tekrar sınır. Tekrar Viyana, sabun, tuvalet suyu, askı ve fotin bağları satışı ile geçen acıklı günler, ihbar edilmemek ve ele geçmemek karşısında duyulan ebedi korku. Babasının dönmediği akşam bir delikten ötekine sığınarak geçen yapayalnız aylar. Kern arkasına döndü, bu hareketi yaparken birisine çarpmıştı. Gözlerini açtı. Kereftin üstünde hücrenin en son misafiri olan ve bütün gün hemen hiç kımıldanmamış 50 yaşlarında bir adam, karanlık içindeki simsiyah bir çıkın gibi Kern'in yanına uzanmıştı. Kern, "Affedersiniz, sizi görmemiştim," dedi. Adam cevap vermedi. Kern adamın gözlerini açtığını fark etti. O bu halleri yoldayken çok görmüştü. Adamı kendi haline bırakmak yapılacak en iyi hareketti. Köşesinde iskambil oynamakla meşgul tavuk birden feryadı bastırdı. Hay Allah müstehakını versin. Ne öküzüm ben, öküzün gözü. Steiner sakin bir tavırla. Niye diye sordu. Kupa kızı tamam değil mi? Bunu düşünen yok. Fakat şu Rus benim pidicimi gönderebilirdi pekala. Hay aksi şeytan hay. Ben ne öküz şeymişim. Hem de bir öküzün gözü. Tavuk dünya batmış gibi etrafına bakınıyordu. Kern gülmekte olduğunu fark etti. Birden gülmek istemiyordu. Fakat ani bir gülmeye kaptırmıştı kendini ve bir türlü de kurtulamıyordu. Sarsıla sarsıla gülüyordu ve sebebini bilmiyordu. İçinde bir şeyler gülüyor ve her şeyi, kaderi, maziyi ve her türlü düşünceyi birbirine karıştırıyordu. Steiner başını iskambillerden kaldırarak koca bebek ne oluyorsun diye sordu. Bilmiyorum, gülüyorum işte. Kern bir sigara yaktı. Artık her şeyi çok basit görüyordu. Ertesi gün iskambil öğrenmeye karar vermişti. Bu karar bütün hayatını değiştirecekmiş gibi tuhaf bir duygu uyandırdı içinde. İkinci ayrımın sonu sayfa 22. Devamı 3. ayrımda.